Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş buldum, teşekkür ederim.
Evet hocam, çok önemli bir haftayı yaşıyoruz, bir haftayı kapatıyoruz daha doğrusu önemli gelişmelerle. Gazze'de 2 yıldır süren katliam, vahşet, soykırım, İsrail zulmü 2 yılın sonunda bir ateşkesle nihayete eriyor gibi görünüyor. Aşama aşama sürecek bir yine ateşkes önümüzde söz konusu. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu girişimlere verdiği ciddi katkılarla bir ateşkes sağlandı. Dün imzalar atıldı. Her ne kadar terörist devlet İsrail son ana kadar saldırılarına devam etse de sonrasında sevinç gözyaşları, sevinç gösterileriyle Gazze'de bir ateşkes söz konusu oldu. Bu ateşkesi konuşacağız ama 2 yıl boyunca Gazze'de ne yaşandı? 2 yıl önce ve bugün arasında ne gibi fark var? Hem dünyada hem de o bölgede, Filistin'de, coğrafyada. Buradan başlayarak öncelikle bize bir özet geçebilir misiniz? Sonrasında bu önemli ateşkesi ayrıntılarıyla konuşalım.
Elbette. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Bazen çevremizden de soruyorlar. Yani Hamas veya Kassam mücahitleri 7 Ekim'deki bu rehin alma hadisesini hiç yapmasalardı bu tür işlerde başlarına gelmezdi gibisinden böyle bir takım yani olayın tarihi sürecini, dününü, bugününü, yarını bilmeden yüzeysel değerlendirmeler yapılıyor. Birincisi 2006'dan beri kara, deniz ve havadan abluka altında olan, yani 20 ile yakın bir süredir zaten dünya ile bağ kesilmiş ve birçok alanda kısıtlanmış, mahrumiyet içerisinde yaşayan bir Gazze halkı vardı, 2 milyon 300 bin kişi. Bu çığlığın dünyaya duyurulması lazım. İkincisi Abraham anlaşmaları yapılmak üzereydi. İsrail tokmağı kendi elinde, davulu da Körfez ülkelerinin üzerinde olmak üzere kendisini bölgenin ticaret merkezi yapmak üzereydi ki bu Gazze olayları patlak verdi. Bir diğer sonucu bu 2 yıllık çilenin, çünkü bir dava çilesiz olmaz. Ben bu ambargoları, işte gıdanın girememesini, 2 yıl boyuncaki açlığı, Mekke döneminde de Müslümanlara ambargo uygulandı. Uzunca bir süre aç kaldılar. Yani demek ki bu Gazze'li Müslümanları şu anda ben dünyada sahabeye en çok benzeyen kimlerdir dense herhalde Gazze halkıdır diyebiliriz. Ve bu 2 yıllık direnişin en önemli müşahhas sonuçlarından bir tanesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 80 yıldır Hollywood yapımı bütün filmler medya aracılığıyla işte bu Yahudilerin soykırıma uğradığını, işte mazlum olduğunu, mağdur olduğunu, yani ya İsrail'in yaptığı herhangi bir katliam karşısında en ufak bir kelam eden kişiyi sen antiseminist misin, Yahudi düşman mısın,
evet, gibi hemen böyle sindirirlerdi.
Sindiriyorlar, bastırıyorlardı. Fakat bu 2 yıllık zulüm öyle ayyuka çıktı ki artık Venezuela'dan tutun da dünyanın bir ucun Avustralya'ya kadar, dünyanın dört bir köşesindeki 8 milyara aşkın insanlık alemi bunların zalim olduğunu, gaddar olduğunu, kendilerinden başkasına hayat hakkı tanımadığını bizzat canlı yayında gördüler. Peki zaman zaman Gazze'nin böyle havadan çekilmiş, harap olmuş, yıkılmış böyle görüntüleri veriliyor. Bunu İsrail bizzat medyaya kendisi veriyor. Evet. Sebebi de diyorlar ki sen rehineleri kurtaramadın, ne yaptın? İşte Netanyahu da diyor ki bak diyor,
biz taş üstünde Gazze'de, taş bırakmadık.
Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmadık. Yani şu anda 70-80 bin rakamından bahsediliyor ama Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre 650 tabii bin kişinin kayıp olduğu, yani enkazın altında cesedine de ulaşılamamış, ölüsü dirisi belli olmayan, yani evet, bu da Gazze nüfusunun %30'una denk geliyor aşağı yukarı. Birçok aile sülale boyu yok olmuş durumda. Yani o ailenin ki oradaki aileler geniş ailelerde hiçbir ferdi canlı kalmamıştır ve böyle yüzlerce büyük aileler var. Demek ki bu direnişin bir böyle elle tutulur en önemli çıktılarından biri artık bir İsrailli, bir Yahudi dünyanın herhangi bir yerinde kendi milliyetini, kendi kimliğini söylemeye utanır hale geldi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bile Yahudilerin önemli bir kısmının İsrail'de zulüm yapıldığını söylemiş olması ve bugün her türlü lojistik desteği veren Amerika'da 30 yaş altı nüfusun kahir ekseriyetinin İsrail'i Siyonist katliamcı olarak görmesi. Yani Amerika'da ileri yaşlardakiler hala İsrail'i haklı bulan kesim. Demek ki yani bu direniş, bu çile boşuna çekilen bir şey değildir. Şimdi yapılan ateşkes anlaşmasında da İsrail'in ben tavrını söyleyeyim açıkçası. Netanyahu iki sebeple bunu kabul etti. Birincisi rehinelere ilk defa işte Kassam mücahitleri dedi ki biz rehinelerin tamamını vereceğiz. Yani bu birkaç gün içerisinde rehineler bırakılacak ölü veya diri. Bunun karşılığında da işte önce Sarı Bölge'ye çekildiler bugün. Arkasından işte Gazze'nin büyük bir kısmından İsrail askerleri çekilecek. Ama en önemli kazanım bence işte ben bunu Hudeybiye Anlaşması'na benzetiyorum.
Nedir hocam?
Orada da şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün batılı ülkeler Hamas'a terör örgütü diyorlardı. Evet. Terörist diyorlardı. Ve ilk defa Hamas ve İsrail devleti arasında diye bir muhatap olarak
bir devlet
kabul edildi. Evet. Yani işte Müslümanların da siyasi anlamda ilk böyle muhatap kabul edilip yapıldığı anlaşmadır Hudeybiye Anlaşması. O yönüyle değerlendirdiğimizde de mesela görünüşte Hudeybiye Anlaşması Müslümanların çok aleyhindeydi ama
tersine döndü.
Şimdi bu anlaşmada henüz daha kesinleşmedi bir takım pürüzler var. Eğer Birleşmiş Milletler barış gücü, şimdi Hamas silah bırakıp belki de diyelim ki
kendini feshedecek.
Gazze'yi terk etti. Ama oradaki 2 milyon Gazze'linin hepsi Hamas artık.
Evet.
Hepsi yani İsrail nefretiyle dolu insanlar. Fakat bu Birleşmiş Milletler barış gücü misyonun içerisinde Türk askeri olacak ve garantör olacak Kıbrıs'taki. Eğer biz bunu başarırsak, bu anlaşma bu şekilde olursa, ister ki velev ki bütün Hamas ekibi Gazze'yi terk etsin, oraya Türk askeri ayağını bastığı an garantör olarak daha İsrail öyle başına buyruk her aklı estiğinde orayı bombalayamayacaktır.
Şimdi burayı biraz açalım. Hamas elindeki bütün esirleri serbest bırakacak.
72 saat içerisinde.
Evet, 72 saat içerisinde. Mesele şu, İsrail ve ABD güvenilmez bir devlet oluşum neyse. Yarın esirler ellerine geçince tekrar baştan başlamayacaklarını nereden biliyoruz diye aklımızda bir soru var. İşte az önce siz belirttiğiniz bir görev gücü Türkiye'nin de içinde bulunacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı, biz de o görev gücünde bulunacağız dedi. Bu görev gücünün tanımı nedir hocam? Neler yapacak ve ateşkesi denetleyecek deniliyor. Başka görevleri olacak mı? Burayı biraz
şimdi
açalım.
Şöyle söyleyeyim. Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonu çerçevesinde bugün Kosova'dan tutun da Afrika'nın birçok bölgesinde,
Afganistan'da,
Libya'da, Somali'de, dünyanın birçok yerinde Birleşmiş Milletler'in böyle barışı tesis etmek amaçlı askeri birlikleri vardır. Onların çoğunun içerisinde de Türkiye'den askerler vardır. Ve bu Birleşmiş Milletler'in kararı ve meclisin onayıyla gerçekleşen bir hadisedir. Bu rutin bir olaydır. Eğer oraya Birleşmiş Milletler çerçevesinde bir barışı sağlamak, ateşkesi korumak, oradaki asayişi tesis etmek amacıyla, çünkü oranın bir kolluk kuvveti, bir askeri polisi yok.
Evet.
Siz oradaki Hamas'ı da tasfiye edince, işte orada İsrail'in insafına bırakmamak amacıyla böyle bir misyon. Şimdi İsrail diyor ki Hamas teröristtir, Hamas silahı bıraksın, Hamas burayı terk etsin. Velev ki İsrail'in tezlerini doğru kabul edelim.
Hamas orayı terk etti.
Hamas orayı terk etti. Tamam da burada senin insafına bırakılacak bir yer değil. Bu nedenle de bu yönüyle çok önemli. Peki barışı İsrail neden kabul etmek zorunda kaldı sorusunun birkaç tane ayağı vardır. Bir tanesi rehineleri kurtarmak. Çünkü sıkıştı içeride. İsrail kendi iç kamuoyunda. Evet. İkincisi bunu Trump ve Amerika'nın o think tank kuruluşundaki o entelektüel birikimi olan insanlar da söyledi, o Yahudi lobilerine. Dediler ki siz 8 milyar insanlığı karşınıza alarak nereye kadar gideceksiniz? Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. En azından şu anda dünya kamuoyunun tepkisi yatışıncaya kadar.
Evet.
Yani şu anda bunu kabul etmelerinin bir önemli sebebi de artık her yerden İsrail'e tepki olduğu için bu tepkileri dinlendirmek. Bak biz işte barışçıyız, ateşkes yaptık, sadece rehinelerimizi kurtarmak istiyoruz gibisinden böyle bir mesaj vermek. Bu algıyı tersine çevirme hedefi ama diyelim ki 3 vakit sonra bu 1 ay olur, 1 yıl olur, 6 ay olur. Konjüktürü bulduğu an yine biz başladığımız işi yarım bırakmaz, devam ederiz düşüncesi. Yani İsrail'in gizli ajandası budur. Yani bunu da rezerv olarak, yani aman barış oldu da artık bundan sonra Filistin'de, Gazze'de silahlar patlamayacak diye bir şey yok. İsrail var. İsrail'in olduğu yerde her an
her şey olabilir.
Her şey olabilir. Ama bunu kabul etmesinin ikinci sebebi demek ki dünya kamuoyunun baskısı. Birincisi rehineler. Üçüncüsü de Trump'ın ve Amerika'nın artık İsrail'i taşıyamıyor olması. Yani şu anda Birleşmiş Milletler de sürekli veto ederek siyasi olarak koruyor. Artı Amerikan iç kamuoyunda da 30 yaş altı gençlerin, insanların büyük bir kısmı artık İsrail'e karşı, hele MAGA hareketi büyük bir şekilde Siyonistlere karşı nefret beslemeye başladılar. Yani Amerika'nın diyor altyapısına harcayacağımız, Amerika'nın sağlık, eğitim hizmetlerine, kalkınmasına harcayacağımız bir parayı sadece diyor, bu Siyonist lobinin etkisiyle İsrail'e silah olarak, kaynaklarımızı İsrail'e akıtıyoruz diye böyle de bir tepki söz konusu Amerika'nın içerisinde. Yani bu da her geçen yıl biraz daha yayılıyor. Ve daha da bir üst level olarak bileceğimiz şey şu: Trump aslında bu Orta Doğu coğrafyasında Sayın Cumhurbaşkanı'na bu kadar metiyeler düzmesi, zaten dengesiz bir adamdır. Evet. Övdü mü göklere çıkarır, yerdi mi yani Zelenski'ye yaptığı gibi. Şu anda Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yapmış olduğu iltifatın bir sebebi de bu bölgede İsrail'le Türkiye'nin çatışmasını asla istemiyor Amerika. Sebep şu: bu çatışma olduğunda Türkiye İran'a ve diğer Arap ülkelerine benzemez. İsrail'e çok ciddi onulmaz darbe vurur. Bunun karşılığında da Amerika ve Batı İsrail'e kanat germek zorunda. Evet. Ve Amerika ile Türkiye karşı karşıya gelir. Bu mücadelede Türkiye yenilmiş olsa bile bir daha stratejik müttefik olarak Türkiye'yi yanında göremeyecektir. Anlayacağım. Ve Türkiye'yi kaybetmeyi de asla istemiyor.
Evet.
Yani İsrail'i korumak, Türkiye'yi kaybetmemek istediği için Türkiye-İsrail çatışmasını engelleyebilmek için de bu ateşkesi, yani bakın Jared Kushner geldi.
Trump'ın
damadı Yahudidir. Dışişleri Bakanı geldi. Bunların hepsi Yahudidir. Geldiler Netanyahu'ya baskı yaptılar. Yani iş artık kötüye gidiyor. İş çığırından çıkmaya başladı ve bu Türk-İsrail çatışmasına doğru gidiyor ve bunun sonuçları, yani yazı gelse de tura gelse de, yani faturası çok ağır Amerika'nın bölge menfaatleri için. Bir diğer konu, Trump Ukrayna'da, Orta Doğu coğrafyasında bir şekilde çatışmasızlık ortamı sağlayıp, hatta yılbaşından önce bir de İran'a son bir darbeyi vurup bir harekat bekleniyor. İkinci bir harekat, İran harekatı, nükleer tesislerinde yarım kalan işlerimizi tamamlayalım. Sonra İsrail'le de Türkiye'yi belli bir kıvamda tutalım. Bu bölgenin bekçiliğini bu iki ülkeye verip biz Pasifik bölgesine, Çin'e doğru yoğunlaşalım diye bir Amerikan politikası söz konusu. Yani bu Gazze meselesi üzerinden Orta Doğu coğrafyasında bir sulh ortamı, çatışmasızlık ortamı oluşturup Amerika burada daha fazla siklet oluşturmak istemiyor ve ağırlığını Çin üzerine yoğunlaştırmak istemesinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Yani gerek Ukrayna'daki gerek bu Gazze'deki olayların bir an evvel sonlandırılması Trump'ın birinci derecede hedefi aslında.
Evet. Siz Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerinden bahsettiniz. Bu ateşkeste Türkiye'nin rolüne de dikkat çekmekte fayda var hocam. Çünkü Hamas üzerinde etkili olan bir lider Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'de öyle bir devlet. Bu ateşkesi Hamas'ın kabul etmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin rolü olduğu bilinen bir gerçek ki son görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı ve bu sonuç çıktı. Tabii Hamas da Türkiye'den başkasına güvenmiyor. Herhangi bir başka devlete güvenmiyor. Bu ateşkesin sürmesi açısından Türkiye'nin garantör olmasını da zaten isteyen Hamas'tı. Bunu da tekrar altını çizelim. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ateşkes üzerindeki rolüne değinecek olursak neler söylersiniz sizden?
Teşbihte hata olmasın. Hazreti Peygamber'e peygamberlik gelmezden önce bile Muhammedül Emin vasfı vardır. Evet. Yani ona düşmanlık yapan, hayatına kasteden insanlar bile emanetlerini getirip ona veriyor. Orada güvenilir insan. Evet. Muhammedül Emin deniyordu. Hılfıt Fudul hadisesini falan hatırlayacak olursak.
Evet.
Şimdi Erdoğan'ı bir kaşık suda boğmak isteyen batılı liderler ve batı kamuoyu iş bölgesel çatışmalarda güvenilir bir partner aradığında Türkiye limanına sığınmak zorunda kalıyor. Çünkü Türkiye olayı açık ve net olarak diyor ki ben diyor Ukrayna'da ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durmasını istiyorum. Bunu hem yani diplomatik olarak hem de gerçek niyeti bu. Yani bu savaşın kazanan olmaz. Biz diyor bölgesel barışı tesis edelim, ticaretimizi geliştirelim. Gazze olayıyla ilgili yani Türkiye özüyle sözü davran yani bir kapalı bir ajandası söz konusu değil. İngilizler mesela dedi ki Filistin'i tanıdık dedi. Ama evet, ondan bir hafta önce Katar'daki müzakere masası bombalarken İsrail uçaklarına havada yakıt ikmali yapan İngilizlerdi. Yani İngilizler böyledir. Amerikalılar, Batılılar bir taraftan size zeytin dalı uzatırken masanın altından ayağınıza tekme vururlar. Yani Türkiye'nin böyle bir şey yapmadığını dost düşman gördüğü için hem Hamas için hem Amerika için hem Batılılar için yani Türkiye bir konuda söz vermişse bu sözüne uyar,
evet,
noktası söz konusu. Şarm el-Şeyh Mısır'ın o Sina Yarımadası'nda turistik bir bölge. Oradaki yapılan barış müzakerelerinde Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e temsilen Hamas'ı ve Filistinleri temsilen ise Katar, Mısır ve Türkiye'den oluşan bir ekip ve Türkiye'yi de İbrahim Kalın MİT müsteşarı temsil ediyor idi. Bakın Türkiye'nin dışları ve istihbarat bağlamında Suriye genelinde yapmış olduğu bu diplomasiyle yani Jolani'den Ahmet Eşara'ya,
tabii,
yani üzerine ödül konulan teröristten devlet başkanı imgesi çıkarıp, evet, onu Birleşmiş Milletler'de konuşan, ona kravat taktırıp takım elbise giydirip dünya kamuoyunda meşruiyet kazandırıp arkasından da ambargoların kaldırılmasında bu Türk devlet aklı vardır. Dışişleri Bakanı ve İmit'in. Aynı olayı Türkiye şu anda Gazze üzerinde. Yani öyle bir plan ki aslında Trump planı deniyor ama sanki İsrail'in yazıp Trump'ın eline, tabii, verdiği bir plan gibi o 20-21 maddelik yani adeta ölüm fermanı gibi Gazzelilerin. Türkiye bunun üzerinde bir genç kızın o dantel işler gibi gergah işler gibi, hı hı, İbrahim Kalın başkanlığındaki Türkiye heyeti hem barışı tesis etmem hem her iki tarafın da iç kamuoyuna yönelik yani şimdi ateşkesi neyin karşılığında sağladın deyince Netanyahu da İsrail kamuoyuna diyecek ki mesela ben rehineleri, evet, kurtardım. Bu tarafa deniyor ki bak silahların sesi duyuldu. Biz programa girmeden önce bizim AFAD'ın tırlarından,
evet,
10 tanesi girdi, içeri girmişti, görüntülerini, hı-hı, gördük. Yani insanlar artık bir dilim ekmeğe muhtaç hale gelmişler. Bu nedenle bir şekilde acil olarak bu kapıların açılması ve lojistik desteğin olması gerekiyor.
Tam da bunu soracaktım hocam. Yani bundan sonrası için nasıl bir yol haritası var önümüzde? Gazze'yi, Gazze'lileri ne bekliyor artık? 10 tane AFAD tırının girdiğinden bahsettiniz. Hı-hı. Bu yeterli mi? Tabii ki değil.
Tabii bu bir simgesel bir şey.
Oranın yeniden imar edilmesi lazım. İnsanların görüyoruz ekranlarda akın akın kendi evlerine, bölgelerine dönüyorlar. Nasıl bir süreç bekliyor Gazze'lileri
yani
hocam?
Şöyle söyleyelim. Aslında hukuki olarak yani adil bir dünya düzeni olmuş olsa oradaki yıkımın faturasını İsrail ve dünyadaki Siyonist lobi ödemesi lazım. Çünkü küresel ölçekte bu Siyonist lobi İsrail'e silah gönderdiğine göre şimdi de bunun faturasını ödemesi gerekir. Muhtemelen dünyadaki mevcut müesses nizam bu faturayı onlara ödetmeyecektir, ödetemeyecektir, gücü yetmeyecektir. Hı hı. Çünkü devletler üstü bir yapı kurmuşlar maalesef bu. Yani öyle işte o 8 milyonluk İsrail'i tükürseniz tükrüğünüzde boğarsınız falan. Onlar hep böyle yüzeysel değerlendirmelerdir. Hı hı. Olayın şeyine dikkatlice baktığınızda dünyadaki bütün stratejik noktaları, parayı, medyayı, bütün aklınıza gelebilecek. Ya UEFA Kupası'nın başkanını bir adam şey yapmış. Erozyon şarkı yarışmasını. Yani hayatınızda nasıl bu FETÖ'cüler böyle köşe taşlarında bütün insanları bir şekilde bağlamışlarsa onlar zaten
onlardan akıl hocaları o zaten tabii.
Bu nedenle o bedelin Siyonistlere ödettirmesini gönlümüz arzu eder ama pratikte baktığımızda bu pek mümkün gözükmüyor şu an için. Ancak Gazze'de silahlar susar, güvenlik ortamı sağlanır ise isterse trilyon dolar olsun bütün İslam ülkeleri, Türkiye, Körfez ülkeleri ve Batı dünyasından bile buraya cömertçe yardım edecek çok sayıda ülke ve sivil inisiyatif söz konusudur. Dolayısıyla oranın imarı, inşası yani Suriye'dekine bir başkası yerdekine benzemez. Dolayısıyla mesela Suriye'ye bir insan borç veriyor. Yani diyor ki sen buranın elektrik altyapısını şunu ama Gazze söz konusu olduğunda bila bedel. Evet. Vermek isteyen milyonlarca insan var. Türkiye'de bile adamdan 10 bin lira borç istesen vermeyecek adam Gazze deyince 100 bin lirayı çıkarıp verebilecek. Ben çok insan tanıyorum. Bu nedenle yani Gazze'de yeter ki güvenlik ortamı tesis edilsin. Çok kısa zamanda inşallah o yıkılan yerlerin daha planlısı, altında sığınağı olan imarlı, iskanlı. Yani hani bazen böyle deprem oluyor. Derme çatma binalar yıkıldıktan sonra Tokyo daha güzel evler yapıyor ya. Evet. Yani yeter ki barış ortamı olsun. Allah can sağlığı versin. Onun yerinden imarı, inşasını başta Türkiye olmak üzere bütün İslam ülkeleri ve insanlık alemi bunu yapmaya muktedirdir diye düşünüyorum.
Evet. Kim kazandı, kim kaybetti sorusuna gelince hocam. Bu iki yılın sonunda bu ateşkes anlaşmasıyla birlikte neler söylersiniz? İsrail açısından baktığımız zaman rehinelerini kurtaramadı. Üstüne Hamas'ı alt edemedi bir avuç Kassam mücahidini. Neler söylersiniz? Bu arada İsrail medyasından Mako'nun bir açıklaması var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum hocam. İsrail'in zaferi Türkiye'nin zaferinin gölgesinde kaldı diyor. Hamas Washington'u değil Ankara'yı dikkate aldı. Diplomatik söylem artık Ankara yönünde. Türkiye bu noktada geçici bir ara bulucu değil, yeni düzenin baş aktörü ve mimarı diyor. Bunu bir İsrail medyası Mako söylüyor. Buyurun hocam kim kazandı, kim kaybetti buradan başlayalım.
Şimdi İsrail tarafından bakacak olursak, İsrail'in böyle yenilmez bir askeri gücü varmış gibi bütün bu 22 Arap ülkesinin Filistin dışındaki hepsi korkuyordu. Yani bakın ne Mısır'ı, ne Ürdün'ü, ne Körfez ülkeleri. Yani İsrail söz konusu olduğunu kıkını çıkaramıyorlardı. Yani bu olayların farkında olmadığından değil. Biraz da yani başına geleceklerden olan korkudan dolayı. Fakat bir avuç yani bir zaten avuç içi kadar bir yerde bu kadar yoğun nüfusu olan bir bölgede o tünellere girip iki yıl boyunca rehinesini kurtaramadı. Demek ki bir, yani İsrail'in havada süper bir takım füzeleri, uçakları, haber alma sistemleri var ama karada
bir hiç.
Bir hiç olduğu görüldü. Bir diğer konu İsrail'in yenilmezlik diye bir şey olmadığını, yani bunu işte İran'dan gelen o süpersonik füzeler de gösterildi. Evet. Demir kubbe efsanesi de Kevgir'e döndü. Yani İsrail birden fazla karizmasına çizik attı. Bir diğer konu, bütün dünya kamuoyunda artık o Yahudilerin işte Gadir'e uğradığı, soykırıma uğradığı efsane yıkıldı. Kendilerini bizzat zalim, despot, baskıcı, katil, soykırımcı oldukları net bir şekilde canlı yayında dünya kamuoyu önünde gerçekleşti. Evet. Ve yani rehineleri kurtaramadı. Sonuçta bir anlaşma sonucu rehineler
evine
dönüyor. Bir şeyler vermeleri karşılığında rehinelerini kurtarabilirler. Yoksa gidip de kendi
gücüyle alamadı. Gücüyle alamadı. Yani. Evet, çünkü bunu iki yılda başaramadı. Gazze yerle bir oldu ama rehinelere bir türlü o yenilmez dediğimiz İsrail ulaşamadı.
Şimdi Filistin açısından baktığımızda bir negatif yönden, yani Gazze yerle bir oldu.
Evet.
Altyapısı çökertildi.
Üst yapısı, her şeyiyle.
Her şeyi. Yani resmi rakamlara göre 70-80 bin ama bazı kaynaklara göre 500 binin üzerinde insan kaybetti. Bu sadece Gazze'de değil, bunu fırsat bilip Batı Şeria'da da aynı yıkımı gerçekleştirdi. Hem can kaybı hem altyapıların tahribiyatı bakımından böyle bir kaybı oldu Filistin'in ve Gazze'nin. Ama dünya genelinde, yani Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan Fransa, İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi, hem tanımayan ülkeler de tanıdı, hem de Filistin davasının meşruiyeti dünya genelinde çok çok daha önemli noktalara taşındı.
Evet.
Bu kendi başına, başlı başına bir zaferdir aslında.
Evet.
Artı terörist dedikleri Hamas'ı artık muhatap Filistin aldı. Halkının muhatabı. Yani şu anda Batı Şeria'da bile, bakın Gazze'de demiyorum, Batı Şeria'da bile sandık kurulsa Hamas'ın birinci çıkacağı kanaatindeyim.
Kaybedenlerden biri de Mahmud Abbas diyebilir miyiz hocam?
Elbette ki orada, yani şimdi Ürdün Krallığından Mahmud Abbas'a, Körfez'in bazı Katar dışındaki liderlerine baktığımızda etkisiz eleman konumundaydılar. Halbuki o 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra bir tek cesur adam çıktı. Suud Kralı Faysal. Dedi ki petrol ambargosu uyguluyorum dedi. Batı'yı dize getirdi. Yani bunlar hiçbir kıllarını kıpırdatmadılar. Türkiye öyle ya da böyle ticareti kesti. 8-10 milyar dolarlık ticaretini sonlandırdı. Yani hava sahasını kapattı. Yani hava sahasını kapatabilirlerdi. Ticaretlerini kesebilirlerdi.
Petrol vermeyebilirlerdi.
Yani diyelim ki, yani ille de silahlı mücadele değil. Bunları bile yapsalar İsrail'e çok büyük zarar verebilirlerdi ama bunu bile yapmadılar. Bu nedenle Körfez'deki ülkeler ve Mısır, aslında İsrail bir an evvel işini bitirse de şu Hamas'ı ortadan kaldırsa diye aslında
İçten içe dua ettiler.
Dua eden, avuç ovuşturan ülkelerdi. Sebebi de şu, halklarıyla bağ olmayan darbeyle gelen veyahut da işte monarşi yönetimleridir. Halbuki Hamas veya diyelim ki İslami hareketlerin şey olan, diyelim ki Türkiye'deki milli görüşün de bir
İhvan
devamı olan İhvan hareketi, diyor ki halkı iknaya dayalı seçimle iş başına gelen ve İslami bir söylemi olan hareketlerdir. Bunu kendilerini tahtına, tacına, koltuğuna, siyasi ikbaline karşı bir tehdit gördükleri için Hamas'ı İsrail tarafından boğulması işlerine geliyordu. Fakat Hamas bu boyunduruktan da kurtulmayı başardı.
Evet.
Şu anda Filistin davası içerisinde en başat aktör oldu. Yani Yasser Arafat'tan sonraki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ilk kuruluşu aslında Marksist çizgide bir örgüttü. Yani o zamanlar bir Sovyetler Birliği, bir Amerika vardı. Amerika'ya karşı Sovyetler Birliği'nin çizgisinde Beka Vadisi'ndeki o Filistin Kurtuluş Örgütü militanları. Yani Türkiye'nin solcuları, eski tüfek Marksistlerin hepsi Filistin'i. Yani şu anda Gazze konusunda sağcılar, solcular, herkes bir tek vücut olmasının sebebi Filistin Kurtuluş Örgütü'nün çıkış hareketi, Marksist sol bir harekettir.
Evet.
Fakat daha sonra 90'lı yıllardan itibaren İslami bir noktaya, çizgiye evrilmişlerdir. ve mücadele bu noktadan yürümeye başlamıştır. Bu nedenle de yani Filistin davasında Yasir Arafat çok karizmatik bir liderdi. Ebu Mazen deniyordu. Ondan sonra Mahmut Abbas bunun yerini dolduramadı. Fakat şu anda Hamas'ın bilinen bir lideri yok. Birçok lideri suikaste
onları da analım
gitti.
Evet, bu süreçte.
Allah rahmet eylesin. Ama şu anda Hamas hareketi artık bütün Filistinlilerin gözünde artık geri dönüşü olmayan yani liderliklerini tescillediler. Yani bu yönüyle kazandılar ve bir de İsrail'in imajına siz milyar dolar, trilyon dolar reklam yapsanız, yapamayacağınız şekilde yani o Siyonistler dünya genelinde küresel ölçekte boykotlara tabi tutuldular. Yani çok büyük de maddi zarar ettiler. Yani bu gıdadan giyime, parfümeriye birçok sektörde ambargo nedeniyle. Yani bir bakıyorum ben 3 yıl önceki fiyatın daha azına veriyorlar bir şampuanı, bir deterjanı falan. Sırf ambargoyu kırmak, boykotu kırmak ve satış yapabilmek için. Yani bu karlarından da oldular yani o Siyonist takım şeyler. Bu nedenle bu böyle küçümsenecek bir hareket değildir. Elbette ki şehit verildi. Elbette ki mağduriyet yaşandı. Ve hiçbir şey yani Hazreti Peygamber'e vahiy geldikten sonra Mekkeliler demişlerdi ki yani sen ne istiyorsun? Zenginlik istiyorsan verelim.
Para istiyorsan, kadın istiyorsan.
Yani bir gün senin dediğin olsun, bir gün yok dedi yani. Hayır dedi yani.
Bir elime ayı, bir elimi güneşi verseler
yani
kabul etmiyor.
Yani Hamas'ta Mahmut Abbas benzeri biraz İsrail'in şeyini kabul etseydi, biraz öyle biraz böyle bu işler başına gelmezdi zaten.
Evet.
Ama tevhid bir, yol bir. Ve dolayısıyla da inşallah gelecekte bu sıkıntılar herhalde en dibi gördük. Bundan sonra inşallah 2 yıllık bu çile döneminden sonra Filistin'in geleceğinin aydınlık olduğunu inşallah temenni edelim.
İnşallah hocam. Bu arada hani bu 2 yıllık sürecin getirdikleri götürdüklerini konuşurken Suriye meselesini de hemen araya yedirelim. Çünkü Suriye'deki bugün yaşanan özgürlüğün şeyinde, payesinde Gazze'ne yaşananlar vardı. Eğer Gazze'deki bu direniş olmasaydı herhalde Suriye'de bu noktaya da gelinmezdi. Yanılıyor muyum hocam?
Şöyle ki Gazze olaylarının başlaması, arkasından işte İran'la İsrail'in fiili çatışmaya girmesi, İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına karşı
düzenlediği işte suikastlar.
Suikastlar ve önce Lübnan'daki Hizbullah'ın direnişinin kırılması. Arkasından Suriye'de karada İran ve Lübnan Hizbullah'ı vardı. Onların Suriye'den çıkarılmasından sonra bu rejim artık karadan desteksiz kalınca Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın gereken desteği verememesi nedeniyle rejim çöktü. Fakat ben burada Suriye üzerinde başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Halep'te, Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde başlayan ve böyle ağır silahların kullanıldığı o çatışma ortamını ben gecenin yarısında gördüm. Daha sonra işte ateşkes oldu. Aslında SDG dediğimiz unsur Arap aşiretleri, Kürtler ve değişik bileşenlerden oluşuyor idi. Rakka, Deirizor bölgesindeki Arap aşiretleri birer birer artık bu SDG içinden ayrılarak YPG unsurları, yani bizim Türkiye'deki PKK'lıların Suriye uzantısı kaldı. Ve bunlar da bu Dürzilerin o kalkışmasından ve İsrail'in Şam'ı bombalayıp Başkanlık Sarayı'na kadar bombardıman yapmasından cesaret alarak artık Ferhat Abdüşahin veya Mazlum Abdi dedikleri kişinin cüret bularak bu Mart ayında yapılan
10 Mart mutabakatı.
O mutabakata uymama yönünde bir takım belirtiler, emmareler var. Yani Türkiye şunu söylüyor. Yani biz Suriye Devleti'nin bunun üstesinden geleceğine inanıyor. Yani Türkiye direkt buraya dalmak istemiyor.
Biraz daha zaman tanıyor.
Zaman tanıyor. Şu anda Suriye'nin askeri birlikleri Türkiye'de eğitiliyor. Suriye içinde de eğitim veriliyor. Bir takım lojistik destekler sağlanıyor. Milli ordunun güçlenmesine katkıda bulunuyor. Ama Diyor ki Suriye ordusu da baş edemediği zaman ben girer bu işi bitiririm. Ve o zaman da diyor şu an vaat edilenlerin hiçbirisi elde edemez bu YPG. Yani diyor şu anda Suriye ordusunun içerisinde belli bir katılma hakkı var. Bir takım yani mevcut kurulan yeni Suriye düzeninde onlara da makul bir pay verilerek tatmin edici bir şekilde bir pay verip üniter bir Suriye oluşturulmak isteniyor. Fakat siz diyor silaha sarılırsanız son noktayı Türkiye koyar ve hiçbir şey de elinize geçmez, dımdızlak ortada kalırsınız mesajını evet. Türkiye sürekli tekrar ediyor.
İşte Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Ankara'daydı. Burada da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok net konuştu. Bir de tabii Suriye'ye yönelik ambargoların kaldırılmasından da bahsetti yine Bakan Fidan.
İşte Amerika'da bu Türkiye'nin bu kararlı tavrını gördükten sonra yani dedi eğer Türkiye burada bir taraf olmuş olsaydı, tarafsız kalmış olsaydı yine SDG'ye destek verip Suriye içerisinde bir takım operasyonel hareketlere başvurabilirdi. Baktı ki Türkiye'nin bu daha önceki Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatlarında yaptığı ki Trump'ın bütün karşı koymalarına rağmen meydan okuyarak yaptığını görünce Amerika hemen A planı olmasa B planını devreye sokar. Yani Türkiye ile işbirliği içerisinde yine biz Suriye'de bizim diyor, Türkiye'de bizim diyor. Burada birçok ihaleler var. Yani önceki Suriye İran ve Rusya kontrolündeydi. Bu şimdiki Suriye öncekinden daha iyidir. Dolayısıyla İsrail'i de frenlemeye çalışacaktır Amerika önümüzdeki dönemde. Fakat burada İsrail gerek Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta, İran'da, Yemen'de yani durmuyor. Bakalım başına bir bela arıyor ama belasını nereden bulacak bekleyip göreceğiz. Bu kadar zulmün bir faturasını ilahi adalet çıkaracaktır onlara mutlaka.
Evet. Evet şimdi Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan'da toplandı hocam bu hafta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oradaki toplantıya zirveye katıldı. Gebele'de düzenlendi 12. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Gazze meselesini ön planda tuttu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde gözlemci devlet olarak katılmasına vurgu yaptı ve daimi üye olarak katılması çağrısında bulundu ilerleyen zamanlarda. Ve ortak alfabe konusunda da Cengiz Aytmatov'un hayatını anlatan bir kitabın basıldığını ve oradaki devlet başkanlarına da takdim edileceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gebele zirvesine dair sizin notlarınız neler hocam Türk Devletleri Teşkilatı'na dair?
Şimdi o zirve sonuç bilgilerine baktığımızda şu noktaya vurgu yapılıyor. Diyor ki biz sürekli olarak ekonomik olarak entegrasyonu sağlamak, ticareti geliştirmek, sınırlar arasındaki çifte vergilendirmeyi kaldırmak ve bu merkezli hep entegrasyon çalışmalarına yapıldı. İşte bu alfabe konularda buna eklenebilir. Ancak bu zirvenin en önemli sonuçlarından birisi artık diyor Türk Devletler Teşkilatı kendi aralarında ortak güvenlik ve işbirliğini önceleyen ve herhangi bir yerde bir saldırı olduğunda buna ortak karşı koyacak silahlı bir birliğimizin olması. Ki bakın Avrupa Birliği ekonomik olarak entegrasyonu sağladı, sınırlar arasında geçiş serbestliğini sağladı, para birliğini sağladı ama ortak bir ordusu yok. Her şeye
evet, Amerika'nın konuşuyor. Kuklası durumunda.
Hiçbir konuda sözü dinlenmiyor. Evet. Çünkü namlunun ucundadır şey bazen.
Çünkü güç yok.
Güç yok. Dolayısıyla işte Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu Gebele zirvesindeki en önemli sonuçlardan biri. Biz kendi aramızda ortak bir güvenlik işbirliği ve askeri bir birlik oluşturmalıyız dendi. Zengezur koridorunun açılmasının ve entegrasyon açısından önemine vurgulandı ve değişik o diğer konular da zaten sizin söylediğiniz Kıbrıs'ın entegrasyonu olsun, diğer konular olsun. Zaten diğer zirvelerde de bundan önceki 11 zirvede de konuşulan şeylerdi ama bu zirvenin en önemli çıktılarından biri bu askeri
güvenlik
işbirliği ve güvenlik noktası olması diyebiliriz.
Şimdi Kıbrıs demişken hocam Kıbrıs'ta da seçimler yaklaşıyor. Önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. İşler de kızışmış durumda. Ersin Tadar yeniden aday. Karşısında Er Hürman var yanılmıyorsam. Kıbrıs'ta neler olup bitiyor? Oranın nabzına da bakalım mı biraz?
Yani Kıbrıs'ta enteresan bir durum söz konusu. Kıbrıs'ta 60 yaşın üzerinde, yani bu 74 öncesi Rum zulmünü görenler Türkiye'yi anlıyorlar. Fakat bu 74 harekatından sonra bizim askeri bürokrasinin orada müfredatla oynayıp eğitim sistemi üzerinde bir takım değişiklikler yapıp İslamsız Türklük projesini devreye sokmaları neticesinde, yani 74-2004 arası 30 yıllık dönemde şunu düşündü. O zamanlar hükümetlerin de çok fazla etkisi yoktu. Asker Kıbrıs konusunda tam belirleyiciydi. Şöyle düşündüler o tek parti zihniyetiyle. Biz aslında 23'ten 50'ye kadar iyi gidiyorduk. Ezanı bile Türkçeleştirdik. Hı hı. Her şey yolunda giderken işte Menderes'ten sonra bu işler tersine döndü. Yani neydi? Alabildiğine Türkçülük yapıyorsunuz ama zerre kadar İslam olmayacak. Yani İslamsız bir Türkçülük. Ve Kıbrıs'ta bunu uyguladılar. İşte o Kemalizmin inkıtaya uğrayan şeyini. Şu anda Kıbrıs'ta böyle bir ucube bir nesil yetişti. Yani alabildiğine kendini Türk'üz, Türkçüz, Kemalistiz, Atatürkçüyüz filan diyor ama İslam'la, bu ülkenin tarihiyle, kültürüyle, kodlarıyla hiçbir alakası olmayan, yani Rumlarla birlikte işte konfederasyon olsa, Avrupa'ya girsek filan, hani böyle de fantastik görüşler olan, evet. Ve tıpkı Türkiye'deki bir takım CHP zihniyetli olanlar olduğu gibi işte hükümete, Tayyip Erdoğan'a filan alabildiğine karşı, başörtüsüne karşı, yani zaten evet. Türkiye'deki Kemalizmin en önemli alameti farikalarından biri başörtüsüne karşı olmak. Tabii. Diğeri Osmanlı'ya
karşı olmak,
Vahdettin'e karşı olmaktır. Yani bakıyorsun Kıbrıs'takiler de aynen bunu sürdürüyorlar. Yani bu seçimin sonucunun ne olmasından öte, 2004'ten sonra Türk Devleti oraya el attı, bir takım ilahiyat fakültesi, kurslar vesaire açıldı ama o 30 yıllık dönemde yetişen bir nesil var. Ve o neslin şu anda ortaya çıkarmış olduğu absürt problemlerle Türkiye'de uğraşmak zorunda maalesef. İçtikleri su Türkiye'den geliyor, aldıkları maaş Türkiye'den geliyor. Evet. Ama buna karşılık Türk askeri burada işgalci diyebilecek kadar da
pervasız,
şuursuz, hı hı. Ruhsuz. Yani bizim bu Osmanlı'nın son dönemdeki Jön Türklerin Jacoben kafasının şu anda Kıbrıs'ta hortlamış şeklini görmek mümkün, evet. Maalesef.
Osmanlı demişken hocam, Balkanlara hemen bir geçiş yapmak istiyorum. Türkiye Kosova'ya askeri anlamda yardım ediyor, silah, evet. Veriyor,
zaten
satıyor.
Birleşmiş Milletler barış gücü içerisinde de Türkiye var,
evet.
Orada.
Türk İHA'ları Kosova'ya ulaşmış ve bu Sırbistan'ı rahatsız etmiş. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić şöyle diyor. Türkiye'nin Balkanlarda Osmanlı İmparatorluğunu canlandırma hayalleri kurduğu apaçık ortada diyor. Aslında biz Türkiye'ye karşı koymak istemiyoruz. Çünkü biz küçük bir ülkeyiz. Türkiye ise NATO'nun ikinci büyük ülkesi, büyük bir ülke. Türkiye'ye karşı bir tavrımız yok ama diyor. Biz mesajı anladık diyor ve Balkanlarda yeniden bir Osmanlı'yı canlandırma niyetinden bahsediyor. Vučić neler söylüyor?
Ya, enteresandır. Balkanlarda, Orta Doğu'da falan hep Osmanlı'yı canlandırıyor diye korkuyorlar. Türkiye'deki bizim iç muhalefet de Osmanlı'nın canlanmasından korkuyor. Enteresan bir,
evet, tezat.
Tezat var. Şimdi Kosova özelinde o bölgenin siyasi yapısıyla ilgili birkaç cümle, buyurun. Söyleyelim. Yugoslavya diye bir devlet var idi. Hı hı. Bu Soğuk Savaş dönemine kadar Osmanlı sonrası kurulmuştu. Yugoslavya 6 cumhuriyetten oluşuyor idi. 2 de özerk bölge var idi. Yani bu 6 cumhuriyetin 6'sı da bağımsız oldu. Yani Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Makedonya. Fakat Sırbistan'ın içerisinde 2 özerk bölge vardı. Biri kuzeyde Vojvodina, Macar sınırında, Macarların çoğunlukta olduğu. Bir de güneyde Kosova bölgesi. Ve Arnavutların çoğunlukta olduğu bir bölgeydi. Fakat Arnavutların doğurganlıkların çok olması, bölgenin biraz daha bir Belgrad, Vojvodina bölgesine göre daha az gelişmiş bölge olması sebebiyle orada Arnavutlar %90'ın üzerine bir nüfus çoğunluğuna eriştiler. Ve Kosova'dan, bu Kosova Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Aslında özerk bir bölgeydi Yugoslavya statüsü içerisinde. Dünyada birçok ülke Kosova'yı bağımsız olarak tanıdı. Rusya ve Sırbistan hala Kosova'yı tanımıyorlar. Evet. Yani Kosova Sırbistan içerisinde bir özerk bölgedir deniyor. Kosova ise diyor ki ben bağımsız bir devletim. Yani şu anda Sırbistan'la Kosova arasında böyle bir siyasi bir anlaşmazlık söz konusu. Yani birbirini tanımamak konusu söz konusu. Bir diğer konu Kosova. Nüfusunun %90'dan fazlası Arnavut'tur. Aynı zamanda nüfusunun %90'dan fazlası Müslüman olan tek Avrupa ülkesidir. Yani evet. Türkiye'nin Trakya bölgesi sadece Avrupa'dadır. Yani Bosna Hersek diyoruz. Bosna Hersek'in %52'si Müslümandır. Arnavutluğun %70'i Müslümandır. Ama Kosova'nın %90'dan fazlası Müslümandır ve Türk değil yalnız. Arnavut'tur bunlar. Evet. Arnavut kökenli etnik olarak. Hı hı. Ve tarihi ve kültürel bağlarından dolayı da Arnavutlar ve Boşnaklar da İslam'a girmesini sağlayan Osmanlı'dır. Dolayısıyla bunlarla bizim yani Balkanlarda bir mücadele olduğunda, bir harp darp olduğunda Sırpların, Karadağlıların, Makedonların, Bulgarların yani Ortodoksların hamisi Rusya'dır. Orada diyelim ki Katoliklerin başı derde girse, Hırvatların başı derde Almanya'dır, Slovenlerin başı derde İtalya'dır. Ama biz orada sadece evladı Fatiha'nın olan Türklerin değil, Arnavutların, o Müslüman Arnavutların ve Boşnakların da hamisi durumundayız. Yani onlar başına bir iş geldiği zaman Arabistan'dan, Endonezya'dan, İran'dan değil, Türkiye'den
medet
umuyorlar. Hala Sancak bölgesi vardır Sırbistan içerisinde. Yeni Pazar bölgesi, hı hı, vardır. Evlerinde hala İstanbul, kendilerini Osmanlı'nın bir parçası, payitahtın İstanbul olduğunu düşünen İnsanlar vardır. Türk futbol takımlarını, evet, destekliyorlar. Hatta Sırbistan diyor ki siz hainsiniz diyor. Sırbistan vatandaşsınız, hala Osmanlı canlandırmaya çalışıyorsunuz diyen, hı-hı, Sancak bölgesi vardır. Hatta biz et alımında, canlı hayvan alımında yani et ithalatı yapar zaman zaman. Türkiye Sırbistan'ı tercih eder. Sırbistan'ın da bu Sancak bölgesinden alırız biz. Bu Sancak eti bölgesi hayvancılık ağırlıklı bir bölgedir ve Müslümandır. Çok temiz insanlardır. Böyle uzun boylu, sarışın, mavi gözlü, tertemiz Müslüman insanlardır. Sırbistan içerisinde de bu Sancak, hı hı, bölgesi. Yani biz coğrafyayı da bilmiyoruz. Geçmişimizden haberimiz yok. İçimizde küçük böyle şeylerle didişiyoruz. Yani niçin Kosova'ya biz bigane kalalım ki? Bu insanların bir kısmı Katolikmiş, bir kısmı Ortodoksmuş. Bunları Müslüman yapan senin ecdadın. Kültürel olarak senin hinterlandın. Dolayısıyla elbette ki kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Elbette ki onlara kol kanat gereceğizdir. Tarih bizi, biz onlardan vazgeçsek de tarih eteğimizden yapışıyor, evet, ve bizi bırakmıyor.
Peki hocam.
Balkanlarda yaşanan budur.
Şimdi dün zannedersem Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçiven Barzani Ankara'daydı. Hem Dışişleri Bakanı Fidan'la görüştü, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi ve şu talep dile getirildi: lütfen Süleymaniye'ye uçuşları yeniden başlatın ve bu talep üzerine de yeniden başlamış uçuşlar. Bu ziyaretin başka bir anlamı, önemi var mıdır sizce?
Şimdi Türkiye, İsrail'in bu saldırgan, aymaz hareketlerine karşı bölgesel bir ittifak peşinde. Yani Suriye'yi komşu ülkeler adı altında, Irak'ı, Ürdün'ü, Lübnan'ı da toplayarak dediler ki bak ortak bir düşman var. Kendi aramızdaki küçük meseleleri yüzünden enerjimizi kaybetmeyelim. Irak merkezi hükümetinin başındaki Sudani başbakan, yani 90'daki o Saddam'ın Kuveyt'e saldırması ve Saddam'ın devrilmesinden bugüne kadar Irak'ın başına gelmiş en ılımlı ve Türkiye ile ilişkileri en düzenli, evet, götüren ve kalkınma yolu projesinin inşası devam ediyor. Evet. Karşılıklı kazan kazan politikası. Yani Kerkük petrollerinin paylaşımı konusunda Irak bölgesel Kürt yönetimiyle merkezi Bağdat hükümeti arasında uzun yıllara dayanan bir anlaşmazlık söz konusuydu. Son dönemde bu da çözüldü. Yani bu Türkiye'yi ilgilendiren bir durum değil ama bu petrolün, yani Kerkük yumurtalık boru hattına gelen petrolün parasının Kürt bölgesiyle merkezi hükümet arasında paylaşımı konusunda bir takım sıkıntılar vardı. Onlar kendi aralarında bunu çözdükten sonra petrol akışı sağlandı. Bu da olumlu bir, hı-hı, haberdir. Artı biz buradan hem taşıma boru hattı ücreti alıyoruz. Hem de kaynak çeşitliliği bakımından önemli bu.
Biz de kendimize alıyoruz.
Barzani ile zaten Türkiye'nin ilişkileri son dönemlerde gayet iyiydi. PKK'ya karşı ortak operasyonlar. Hmm. Talabani bölgesi PKK'yı yandan yandan desteklemeye çalışıyor idi.
Süleymaniye'de Talabani bölgesi oluyor.
İran'la yani tarih boyunca da 300 yıl önce de yani Barzani Osmanlı'yla Talabani İran'la
iş tuta
gelmiştir. Katar, Kuveyt, Türkiye ile Osmanlı ile iş tuta gelmiştir. Ama Birleşik Arap Emirlikleri Sultanidanlığı İngilizler iş tuta. Yani bunlar suyun suya benzediği gibi geçmiş gelecek birbirine benziyor. İşte İbn Haldun'un o mukaddimede belirttiği gibi. Yani biz tarihi kodlara baktığımızda Irak'ın kuzeyi zaten Türkiye'nin bir devamı halindedir. Marketlerdeki ürünlerin %80-90'ı Türkiye'den giden ürünler konumundadır. Dolayısıyla biz o bölgeyi dışlayarak hiçbir şey yapamayız. Entegrasyon şeklinde Türkiye ile nasıl bütünleşebileceğini, Türkiye ile nasıl ortak projeler yapabileceğimizin kafasını yormamız lazım. Barzani ile ilişkiler güzeldi. Şimdi biz Irak'ın tamamıyla ilişkimizi düzeltme yoluna gidiyoruz.
Peki hocam, son olarak bir soru daha sorayım ve noktalayalım programımızı. ABD Başkanı Donald Trump 7-8 savaşı bitirmişti ve Nobel bekliyordu ama bugün hüsranla karşılaştı. 2025 Nobel Barış Ödülü'nün çok manidar bu arada. Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'ya verildiği açıklandı. Venezuela ile ABD'nin arası bugünlerde oldukça sıcak ve her an her şey olabilir noktasında. Bu ödülün Venezuelalı bir muhalife verilmiş olması sizce de manidar mı?
Elbette. Şimdi artık bu Nobel ödülleri, Erovizyon şarkı yarışmasındaki birincilikler, dünya güzellik, yani bunların tamamının artık siyasi bir takım sonuçların olduğunu, ya bilimsel yayınlarında bile küresel sermayenin aleyhine bir yayın çıkarsanız olmuyor. Şimdi Venezuela dünya petrol rezervlerinin %18'ine sahip. Suudi Arabistan'ın daha fazla yer altında petrol olan en fazla ülkedir. Fakat Hugo Chavez daha sonraki
Maduro
zamanında bu çok uluslu şirketler ülkeden kovuldu ve dedi ki Venezuela'nın petrolünü Venezuela halkı için kullanacağız. O gün bugündür Amerika kapitalistleriyle Venezuela hükümeti arasında çatışma devam ediyor. İşte mevcut Maduro'ya karşı olan birine barış ödülü verilmesinin de ne kadar objektif olduğunu, yani sonuçta halkın oyuyla gelmiş bir kişiyi siz halk sokak hareketleriyle yahut da askeri darbeyle devirmeye çalıştılar. Chavez'e de Maduro'ya da aynısını yaptılar. Bizim 15 Temmuz'da yaptıkları gibi, Gezi Parkı eylemlerinde yaptıkları gibi. Bakın Ukrayna'da başardılar, Gürcistan'da başardılar, o Arap baharında başardılar. Evet. Fakat Venezuela'da ve Türkiye'de Maduro'yu ve Chavez'i
Brezilya'da da başardılar.
Lula'yı götürdüler mesela. Götürme sebepleri de şuydu. Sen stadyumlara çok para harcadın. Halkın parasını çarçur ettin dediler. Devirdiler. Ondan sonra gelen kişi ise halkın bütün paralarını kapitalistlere peşkeş çekince Lula tekrar geldi.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu hafta da programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.